Merhaba, ben Erdo Öza.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Samsung'un 750 GB gibi oldukça yüksek depolama kapasitesi sunan 840 EVO serisi SSD sürücüsünü inceliyoruz. Arka arkaya piyasaya sunduğu yeni nesil SSD depolama sürücüleriyle bu alandaki iddiasını arttırmakta olan Samsung'un daha önce 840 Pro serisi SSD'lerini incelemiş, sonuçlarını sizlerle paylaşmıştık. Önümüzde duran ve incelememize konuk olan bu model ise 840 EVO serisi altında piyasaya sürülen bir model. Pro ve EVO serisi arasındaki farkları zaten anlatacağız. Ancak bu sürücünün en büyük farkı ya da niteliği 750 GB gibi en azından SSD'ler için oldukça yüksek sayılabilecek depolama kapasitesi. Şimdi isterseniz teknik özelliklere bakalım, ardından 840 EVO serisine ait bu SSD sürücüsünün diğer detaylarına ve test sonuçlarına geçiyor olacağız.
Samsung 840 EVO SSD sürücünün teknik özelliklerine baktığımızda 120 GB'dan 1 TB'a kadar farklı kapasitelerin sunulduğunu görüyoruz. 19 nanometrelik TLC yapıdaki NAND yongalarının kullanıldığı SSD sürücüde kontrolcü olarak yine Samsung tarafından geliştirilen Max kontrolcüsü kullanılmış. SSD sürücünün performansına baktığımızda SATA 3.1 arabirim üzerinden saniyede 540 MB okuma ve 520 MB sıralı yazma hızı olan SSD sürücü 7 mm yüksekliğiyle de ultrabook'larda da uyumlu çalışabiliyor.
Evet, teknik özelliklerini geride bıraktığımız 840 EVO serisi 750 GB'lık bu SSD sürücü için kutu içeriğinden çok fazla bahsedemiyoruz. Çünkü ürün 750 GB'lık kapasiteye sahip, ancak bize gelen örnek 1 TB'lık kutuyla geldiği için kutuyu göstermeyi bu noktada çok fazla tercih etmedik. Biraz da hayal kırıklığı yaşadık açıkçası. 1 TB'ı görünce aman Allah'ım, hani ilk defa bir 1 TB SSD sürücünün incelemesini yapıyoruz demiştik. Ancak kutuyu birazcık 750 GB çıktı.
Şans, kısmetimiz buymuş.
750 GB da yine kapasite anlamında bizim için heyecan verici SSD sürücülerden bir tanesi oldu. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Genel görünüm anlamında Samsung'un klasik çizgilerini taşıyan bir SSD sürücü olduğunu söyleyebiliriz. Yine alüminyumdan yapılmış bir kutuya sahip. Bunun dışında çok fazla tasarım anlamında farklı olan bir sürücü olduğunu söyleyemeyiz. Hani daha önceki videolarda da söylemiştik. Genel görünüm anlamında kırmızı gibi farklı renkleri kullanan SSD sürücüler var. Ancak Samsung bu noktada gri gibi kendisine has bir kimlik oluşturma yolunda aynı renk çizgilerini koruyor. SSD'nin arkasında da zaten
büyükçene bir etiket var. Bunun üzerinde seri numarası, firmware versiyonu ve SSD sürücü hakkında ufak tefek bilgileri görebilmek mümkün.
Bunun dışında zaten standart bağlantı portlarımız bulunuyor. Ekstra bir tasarım detayından bahsedemeyiz. Samsung 840 EVO serisinin kendisinin nasıl özelliklerine geçecek olursak, ya burada belli başlı bazı noktalar var altı çizilmesi ve üzerine durulması gereken. Bunların başına kontrolcü geliyor. Şimdi piyasadaki yeniler SSD'lere bakıldığı zaman hani 10 SSD'den 7'sinde 8'inde SandForce kontrolcülerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle SF2281 kontrolcüsü herhalde bugün piyasada
en yaygın. Bu jenerasyonun en popüler SSD kontrolcülerden biriydi.
Kontrolcülerden bir tanesiydi. Bunun dışında Marvel ve J-Micron gibi çözümler var ama onlar çok popüler değiller. Bazıları ekonomik SSD'lerde karşımıza çıkıyor ama genelde SandForce'un gerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Piyasadaki bulunabildik anlamında. Son dönemde Intel kendi SSD kontrolcülerini yapmaya başladı ve bu akımın son temsilcisi de Samsung oldu. Samsung da Max adını verdiği kendi kontrolcülerini özellikle 840 serisiyle birlikte yaygın bir şekilde kullanmaya başladı.
Evet, kontrolcü yapısı aslında Samsung'un ilk kontrolcüsü değil. MAX adında başlanan ilk kontrolcüsü SSD noktasında vardı Samsung'un. Bundan sonra farklı revizyonlara giderek MBX, MCX, MDX ve MEX'e kadar geldiler. Biz 840 Pro'da MDX'i görmüştük. Bu kontrolcü biraz daha farklı. Yapı olarak yine aynı 3 çekirdekli Cortex-A R4 tasarımına sahip. Bunun dışında çalışma frekansı MDX'e göre 300 MHz'den 400 MHz'e çıkarılmış. Ve yine klasik DDR2 tampon belli kullanarak LB adresleme noktasında SSD'nin daha rahat çalışmasına olanak sağlıyor. Performans noktasında tabii ki TLC nantları çalışacak şekilde bazı ufak tefek güncellemeler de kendi içerisinde yer almakta.
Tabii Samsung'un bu noktada ön plana çıkan detayı NAND flash yongalarını, bellek yongalarını ve kontrolcüyü kendisinin üretiyor olması. Hatta bu kontrolcü için geliştirilen firmware yazılımı da Samsung kazıdığı için tüm bileşenleri birbirleriyle ideal çalışabilecek optimizasyon seviyesinde aslında bir araya getirip daha harmonik bir paket ortaya çıkartabiliyor. Samsung'un kendi geliştirdiği kontrolcü dışında 19 nanometre TLC yongalarının kullanılması da bu noktada önemli bir argüman. Önce 19 nanometreden bahsedelim. Şimdi transistör teknolojilerinde işlemci dünyasında nanometrenin küçülmesi, yani üretim geometrisinin gelişmesi her zaman avantaj sağlar. Frekansın daha yüksek seviyeye çıkmasına ve daha iyi enerji verimli sağlanmasının önünü açardı. Ancak NAND flash dünyasına bakıldığı zaman daha düşük üretim teknolojisi daha iyi anlamına gelmez. Özellikle verileri depoladığımız çözümler olduğu için bunlar, yeni bir üretim teknolojisine geçiş veri güvenliği noktasında da bazı endişeleri ortaya çıkarttı. Dayanıklılık noktasında bazı soru işaretlerini gündeme getirmesinden ötürü üreticiler genelde yeni teknolojiye hemen adapte olmaz, var olan teknolojinin olgun versiyonunu kullanmayı tercih ederler. Ancak TLC teknolojisi 19 nanometrede oldukça verimli çalışıyor. Samsung'da zaten yaygın bir şekilde sürücülerinde 19 nanometre TLC yongalarını kullanmaya başlamış durumda.
Evet, genel olarak SSD sürücüleri şu anda MLC NAND yongaları çözümü etrafında toparlanmış durumda. SLC çözümlerini kullanan çok profesyonel sürücüler var ama çok pahalılar ve çok uzun ömürlüler. Kullanıcı nebzinde baktığımızda bu kadar fazla dayanıklılığa çok da ihtiyaç olmuyor zaten bakıldığında. Şu anda MLC NAND yongalısı kullanan üst seviye bir SSD sürücü günde 20 GB'dan 5 yıl boyunca her gün yazabiliyor. Zaten Samsung'un TLC NAND'ları da aslında bakıldığında yazma ve program ömrü bakımından biraz daha kısa olsa da geliştirilmiş yeni algoritmalarıyla beraber benzer bir kapasite sunmakta kullanıcılara. Her gün 40 GB boyutunda veriyi çok uzun süreler 5 yıl ve üzeri sürelerde yazsanız bile SSD'nin teorik ömrünü tam olarak doldurmamış oluyorsunuz.
Zaten genelde bakıldığında pek çok kullanıcı teorik hayat süresinin sonuna gelmeden sürücüsünün güncelleme yoluna gittiğine ötürü aslında pratikte çok fazla fark yarattığını söyleyemeyiz. Tabii şimdi TLC diyoruz, SLC diyoruz, MLC diyoruz. Bunlar hani açıldığı zaman tabii farklı terminolojilerden bahsedebiliriz. Ancak burada özellikle MLC'nin çok en yaygın teknoloji olduğunu söylemek gerekiyor. TLC tarafının en büyük avantajı hani doğrudan fayda sağlayacak açılardan bakacak olsak ya, birincisi maliyet avantajı. Bu noktada hani hala en maliyetli çözüm, en maliyet avantajlı çözüm olduğunu söyleyebiliriz. MLC'lerden de biraz daha ucuz. Ama bakıldığı zaman sağladığı maliyet performans kazanımları açısından MLC'nin SLC'ye karşı olan üstünlüğünü sağladığını söyleyemeyiz MLC'ye karşı.
MLC şu anda avantajlı çünkü üretim genel olarak bunun etrafında şekillendi. TLC biraz daha yeni bir teknoloji ve daha az sayıda üretildiği için aslında şu anda sürümden kazanma gibi bir durum söz konusu
yani
değil.
Şu an Samsung dışında da o kadar yaygın kullanılan firma yok.
Ufak tefek çalışmalar var tabii ki ama yani hacimli üretim bakımında bir tek Samsung şu anda o riski alabilmiş durumda. TLC'nin şöyle bir avantajı var. Bir hücre içerisinde 3 adet bit saklayabiliyor. Bu da 2 üzeri 3'ten aslında 8 farklı kombinasyon demek. 8 farklı kombinasyonda MLC'leri 4'te 2 üzeri 2'den 4 bizim elimizde olan veriydi. Bakıldığında daha fazla kapasite demek. Ama program yazma süreleri, bu hücrelerin boşaltılıp tekrar doldurma süresi biraz gecikme süresi anlamında TLC'nin dezavantajlarından. Ama kontrolcülerde yapılan yeni teknolojiler, yeni algoritmalar bu ufak tefek farkları kapamaya yeterli şu anda.
Tabii bakıldığı zaman TLC'nin sağladığı maliyet avantajını da göz ardı edemeyiz. Hani bugün 1 terabaytlık SSD sürücüler, TLC tabanlı SSD sürücüler $600 civarında seyreden fiyatlara gelmiş durumda ki bu SSD dünyası için oldukça iyi bir nokta olduğunda altını çizmek gerekiyor. Samsung'un SSD'lerini özellikle 840 EVO serisini muadillerinden ayıran kendisine has bazı teknolojiler de var. Turbo Write ve Rapid teknolojisi gibi bazı teknolojiler var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Çünkü özellikle Rapid ile birlikte hani PCI Express tabanlı SSD'lere benzer performansı elde edebiliyoruz aslında.
Evet, ilk istersen sen Turbo Write'dan bahsettin. Ondan başlayalım herhalde. Turbo Write teknolojisinde SSD'nin içerisinde TLC NAND'ların belirli bir bölümü sanki SLC'ymiş gibi çalışıyor. Yani o hücrelere sadece 1 bit veri yazılıyor. Bu EVO serisindeki kapasiteyle doğru orantılı. 750 GB versiyonu için şu anda ayrılan miktar 9 GB. 1 TB için yanlış hatırlamıyorsam 12 GB'lık bir alan. Turbo Write teknolojisi için ayrılmış durumda ve veri hızlı bir şekilde o bölüme ilk başta yazılıyor ve o iş o sırada yeterliyse çok hızlı bir şekilde işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Ardından kontrolcü o veriyi TLC NAND yongaları üzerine kendi içerisinde otomatik olarak dağıtıyor ve siz bunu fark etmiyorsunuz tabii. Tabii ki daha büyük miktarda atıyorum 15, 20, 30 GB veri yazmak isterseniz ilk başta performans biraz daha yüksekken o cache alanı dolduğunda zamanla performansı bir miktar geri düşüyor. Burada istersen Rapid'e geçelim. Rapid daha bence heyecan verici bir teknoloji. Rapid teknolojisi de aslında Samsung SSD'lerde sistem belleğini yani DRAM'i tamponlamak için kullanılmakta. 1 GB'a kadar maksimum veriyi ayırt edebiliyor veya sistem belleğinin %25'i bu maksimum bir sınır olarak belirlenmiş Samsung tarafından. Bir veriyi okumak istediğinizde sıcak veriyi bu yazılımın özel algoritması DRAM'de tutuyor ve çok hızlı bir şekilde buraya ulaşabiliyorsunuz. Kapasitesi 1 GB ama çok günlük kullanım için yeterli. Yazma tarafında da burayı cache'leyebiliyorsunuz ama yazma tarafı biraz daha az tutulmuş çünkü DRAM'de olası bir elektrik kesilmesi durumunda veri kaybı durumu olmasın diye daha çok okuma ağırlıklı bir cache olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz, işlemciye biraz yük getirdiği için bu işlem operasyon. Şöyle diyebilirim, 3 aşağı 5 yukarı güncel bir 4 çekirdekli Core i7 ve Core i5 işlemcinin tek bir işlemcisinin %50'ye yakın kadarını kaynaklarını tüketebiliyor. Çünkü çok fazla bellekleme yaptığı için. Eğer sistem işlemciyi başka bir şey kullanıyorsa ve belleği hemen bu yazılım pasif moda geçiyor ve devreden çıkıyor. Bu sayede aslında bakıldığında hangi yazılım işlemciyi kullanıyorsa daha verimli bir şekilde kullanmaya devam edebiliyor. Tekrar işlemci veya bellek kaynakları boşa çıktığında da Rapid teknolojisi devreye girerek hızlı bir şekilde tamponlamaya devam ediyor.
Tabii bu teknolojiden faydalanabilmek için SSD'nin yanına gelen Samsung'un Medicine isimli yazılımı kullanmak gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman saldığı performans kazanımları itibariyle hani işlemciye getirdiği ekstra yük belli senaryolarda görmezden gelinebilir. Çünkü bu özelliği veriyi depolamaktan ziyade en çok kullanılan uygulamaların aslında daha hızlı başlaması için kullanılabilecek bir özellik olmasından ötürü hani işlemciye hani 150 ile %100 bir şekilde %100 kullansan olur. Çünkü sağladığı avantajlar belli uygulamalarda oldukça fazla.
Tabii öyle ve baktığımızda şu anda işlemcilerin çoğu biz internetteyken bir şeyler yaparken tam performansta çalışmıyor. Yani çoğu boşta duruyor. Bellek de keza öyle. Belli bir ciddi miktarları genelde boşta bekliyor eğer oyun vesaire çalıştırmadıysa. Samsung'da akıllı bir yazılımla bu boşta kalan kaynaklardan daha verimli bir şekilde kullanılıp sisteme kullanıcıya daha hızlı bir sistem sunma şansını sunuyor. Bence oldukça başarılı bir teknoloji.
Yani test sonuçlarımız öncesinde kısaca toparlamak gerekirse Samsung'un Evo serisi SSD sürücüleri kontrolcü seviyesinde kullanılan non-flash yongaların tipi ve üretim geometrisi anlamında ve aynı zamanda kendi yazılımları üzerinden sağladığı ekstra teknolojiler itibariyle rakiplerinden ayrılan bazı avantajlara sahip. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü özellikle Rapid teknolojisini kazandırdıkları belli başlı özellikle yüksek disk performans gerektiren özel uygulamalarda ciddi kazanımlar sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığı zaman Evo serisinin kendisine az bazı teknolojik yanlarında olduğunu da ifade etmiş olduk. Şimdi Ener, istersen sözü daha fazla uzatmayalım. Çünkü SSD'ler performans anlamında özellikle merak edilen ürünler olduğu için bakalım Samsung'un 840 Evo serisi 19 nanometre TLC yongalı sürücülere ne kadar performans veriyor. Şimdi test sonuçlarına geçelim ve bunlara yakından bakalım. Samsung'un 750 GB kapasiteli 840 Evo serisinin ilk test sonucu H2 Pro'da elde ettiğimiz okuma değerlerini gösteriyor. Yine piyasada bulunabilecek güçlü rakiplerini de yan yana koyduk. Bunlardan bir tanesi yine Samsung'un 840 Pro serisine ait. Sonuçlara bakıldığı zaman dediğimiz gibi hani en hızlı SSD diyemiyoruz ancak performans seviyesi anlamında yine pek çok rakibiyle kafa kafaya yarışabilecek değerlere sahip.
Evet, zaten konumlandırma olarak daha hızlı SSD'ler var. Evet, ama çok yakın performans farkları var ki bunu zaten kullanıcının hissedemeyeceği farklar olacağını söyleyebiliriz. Asıl dikkati çekmek gereken yer ise bence Rapid teknolojisiydi.
Rapid teknolojisine bakıldığı zaman ortaya çıkan sonuç anlık bir sonuç olsa bile yani şu an o ekrana gelen ilginç agresif değeri sürekli kullanamıyoruz fakat fark kayda değer cinsinden çünkü hani diğerleri de yan yana getirdiğim zaman oldukça yüksek bir fark söz konusu.
Tabii sadece anlık maksimum değeri değil, ortalama değere de baktığımızda 630 MB bölü saniyelik ortalama değeriyle yaklaşık diğer SSD sürücülere 100 MB bölü saniye fark atmayı başarmış 840 Evo.
Evet, buradan H2 Pro'daki yazma sonuçlarına geçelim istersen. Klasik sonuçlara bakıldığı zaman dediğimiz gibi burada özellikle minimum yazma değeri açısından rakiplerinden geride kaldığını söyleyebiliriz. Rapid teknolojisini açtığımız zaman ise fark yine bu SSD lehine ciddi oranda artıyor.
Evet, beklediğimiz üzere benzer bir tablo oldu okumayla beraber. Rapid açıldığında maksimum okuma değeri çok yüksek bir değere ulaşsa da ortalamaya baktığımızda bunun daha az bir miktarda ortalamaya yansıttığını görüyoruz.
Şimdi ekranlara gelen tablo ise H2 Pro'da elde ettiğimiz erişim süresi değerlerini gösteriyor. Buradaki değerler milisaniye cinsinden olduğu için düşük değer daha yüksek performans anlamına geliyor.
Evet, tablodaki değerleri incelediğimizde 840 Evo'nun standart hızda çalışırken yani rapid modu devre dışındayken 0.035 milisaniyeye ulaştığını görüyoruz. Kıyaslama yaptığımızda piyasadaki yine en hızlı SSD'lere çok yakın skorlar. 840 Pro burada bir miktar önde olmayı başarmış ama rapid teknolojisini devreye aldığımızda Evo aradaki farkı kapayarak 840 Pro ile benzer bir erişim süresine sahip oluyor.
Ve buradan da erişim süresinin yazma performansına baktığımızda da yine benzer değerlerden bahsedebiliriz. Aslında 840 Evo standart test sonuçları itibariyle Corsair Nitron GTX çözümünden daha hızlı olmayı başarmış. Hatta OCZ vektörlerle biraz daha iyi bir sonuca imza atarken Rapid teknolojisini açtığımızda ise testin en hızlı olmayı başarmış diyebiliriz.
Tabii DRAM'den okuma ve yazma yaptığı için bu erişim sürelerinin çok daha düşük olması normal. Bunun da bir yansımasını tabloda görüyoruz.
Evet Ender, buradan da Crystal Mark'ın sıralı okuma performansına bakalım istersen. Tablodaki değerler itibariyle yine Rapid teknolojisinden bahsetmekte fayda var. Çünkü Rapid teknolojisi aktif edildiği an itibariyle DRAM'in etkisini görebiliyoruz. Çünkü performans ciddi oranda artıyor.
Tabii yapılan testte dosya boyutunu değerlendirdiğimizde bu 1 GB'lık dosya boyutu şayet belleğe sığıyorsa yansımasını performans olarak direkt görebilmek mümkün. Zaten Crystal Mark'ta da bu skorun rahat bir şekilde görebileceğini düşünüyorduk. Test tablosu da bizleri yanıltmadı.
Samsung 840 Evo 750 GB'lık SSD'nin testlerinde Crystal Mark'ın 512 GB'lık yazma ve okuma performansına bakalım istersen. Yine benzer değerlerden bahsedebiliriz aslında. Hani Rapid teknolojisini mutlaka açmaları gerekiyor kullanıcılarımızın bu SSD'ye sahip olurlarsa ya. Çünkü performans dediğimiz gibi belki bunu çok sık tekrarladık ama hissedilir oranda artıyor.
Evet, ekstra bellek ve işlemci kaynağımız varsa kesinlikle Rapid teknolojisi devreye alınıp ekstra performanstan faydalanılabilir.
Bu alanda Crystal Mark'ın 4K okuma ve 4K yazma sonuçlarına bakalım istersen Ender. Yine aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu sefer Rapid'i bırakalım, Rapid'siz performans değerlerine bakalım. Bu değerler itibariyle de Samsung 840 Evo'nun 750 GB'lık versiyonun oldukça iyi sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz.
Evet, ayrıca hep Rapid'i konuşuyoruz ama TurboWrite teknolojisindeki 9 GB'lık bölümde SLC yongası gibi davrandığı için yine buraya düşen yazmalar oldukça hızlı gerçekleşiyor. 4K'lık okuma ve yazma skorunda da bunu görebilmek mümkün.
Evet Ender, şu anki tablo itibariyle de aslında kontrolcünün daha fazla işlem derinliğini de ortaya koyacağı performansı görüyoruz. Yine benzer sonuçlardan bahsedebiliriz. Samsung'un kendi geliştirdiği kontrolcünün, Max kontrolcüsünün oldukça iyi sonuçlara imza attığını görmektedeyiz.
Evet, Rapid kapalıyken 8 Grup Pro'ya çok benzer bir performans görüyoruz. Rapid'i devreye aldığımızda DRAM gene işin içine dahil oluyor ve performansı çok ciddi miktarlara çıkartabiliyor.
Buradan da PCMark 7'ye geçelim. PCMark 7'de elde ettiğimiz genel sonucu görüyoruz. Sistemin diğer tüm bileşenleri aynı olduğu için burada fark yaratan unsur tabii ki SSD'lerin ortaya koyduğu performans farkı oluşturuyor. Tabloya bakıldığı zaman Samsung 840 Evo 750 GB'lık standart versiyon açısından en hızlı olmasa bile en hızlıya yakın bir sonuca imza attığını söyleyebiliriz. Zaten en hızlı sonucu da Samsung'un 840 Pro'su burada ortaya çıkarmış durumda. Ama Rapid'i açtığımız zaman en hızlı olmayı başarmışsınız
evet, söyleyebiliriz. Bir kez daha beklediğimiz üzere PCMark 7 skoru sabit disk alt testinde yüksek skorlara imza attı Rapid'le beraber. Rapid'i kapattığımızda da diğer 3 diskin birbirlerine çok yakın skorlara imza attığını da söyleyebiliriz.
Evet, PCMark 7'nin yine alt test olan Windows Defender'da elde edilen sonuçları görüyoruz. Yine burada benzer sonuçlardan bahsedebiliriz. Video editing, yani video düzenleme önemli. Pek çok video profesyoneli SSD almak istiyor ya da hali hazırda SSD kullanıyorlar. Bu aradaki performans anlamında da hani
burada Rapid devreye girse de video dosyalarının aslında boyutu büyük olduğu için o 1 GB'lık DRAM tamponuna sığmadığından
çok fazla
etkinliğini göremiyoruz. Evet.
Evet, buradan da PCMark 7'nin uygulama başlatma performanslarına bakalım. Uygulamaların hızlı açılışı SSD kullanımı için önemlidir. Burada Rapid teknolojisiyle birlikte yine 840 Evo'nun oldukça iyi bir sonuca imza attığını görmekteyiz. Oyunlar da bir başka test alanımız.
Evet, oyunlar gene dosya parçacıkları boyutundan genelde ufak ve irili ufaklı dosyalardan oluştuğu için genelde belli bir kısmı en azından bu DRAM'in içerisine düşebiliyor Rapid teknolojisiyle beraber. Bunun yansımasını da tablodan net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, IOMeter'a bakalım istersen. IO performansı özellikle kurumsal tarafta oldukça önem kazanıyor. Burada yine kullanılan non-flash ve kontrolcü algoritmalarının performans etkisi büyük. Hani Rapid'i devreye soktuğumuz zaman fark oldukça önemli oranda artıyor. Ancak Rapid devrede olmadığı zamansa burada Samsung 840 Evo testin en yavaşlarından bir tanesi oluyor.
Evet, TLC NAND yongaları uzun programlama sürelerine sahip olduğu için işlem derinliğinin yoğun olduğu yerlerde bir bakıma performanstan feragat edebiliyoruz. Zaten Samsung'un açıkladığı test verilerine baktığımızda belirli teknolojiler kapalı olduğu zaman yani bir saf yapıda bu SSD'yi değerlendirdiğimizde en hızlı olmasını söylemiştik.
Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Bu test tablosunda hani okuma performansı anlamında yine iddialı bir sonuç ortaya koymuştum. Fakat yazma performansına geçtiğimiz zaman burada TLC NAND flash yongalarının bir miktar geride olduğunu söyleyebiliriz.
O da programlama süresinin farkından dolayı diye oluşmuş düşünebiliriz.
Evet, IOMeter'ın yine işlem belirliğiyle ilgili farklı test sonuçlarına baktığımızda da 3 aşağı 5 yukarı benzer değerlerden bahsedebiliriz ama burada okuma performansı 840 Evo için L'ye dönüşmüş skorlardan bir tanesi.
Evet, okuma performansını 840 Evo toparlıyor ama yine dediğimiz aynı konuya tekrar bir kez daha dönüyoruz. TLC'nin yazma performansı, yazma süreleri biraz daha uzun olduğu için yazma konusundaki IOS performansı bir miktar geride kalıyor. Ama işin içine zaten Rapid girdiğinde yani DRAM tamponlaması girdiğinde tüm performans alıp başına gidiyor.
Evet Ender, performans sonuçlarını da gördük. Samsung'un 750 GB gibi oldukça yüksek depolama kapasitesi sunan 840 Evo serisi için şunu söyleyebiliriz. Bu SSD piyasanın en hızlı SSD sürücüsü değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Daha hızlı sürücüler var. Tabii ki daha yavaş sürücüler de var. Yani performans anlamında güncel modellerin orta üst seviye segmentte yani, yer alıyor diyebiliriz.
En üst seviye oynayan bir SSD olduğunu söyleyemeyiz performans noktasında. 840 Pro var, diğer firmaların da başka çözümleri var. Ama çok yakın zaten 500 MB'nin üzerine çıktıktan sonra o aradaki farklar kullanıcının birebir hissedebileceği farklar değil. Burada işte farklı teknolojiler ortaya çıkıyor. İşte TurboWrite ve Rapid gibi teknolojilerle aslında bakıldığında program başlatma vesaire de kullanıcı biraz daha fark hissedebiliyor ki günün sonunda aslında insanlara yansıyan kısmı da burası.
Tabii SSD sürücüler için kuşkusuz en büyük soru işareti fiyatlar. Hani depolayabileceğimiz kapasitenin fiyatlandırmaya oranına bakıldığı zaman hala mekanik disklerden daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olduklarını görmekteyiz pek çok SSD'nin. 750 GB'lık bu modelin özellikle yurt dışı fiyatına bakıldığı zaman $500 ile $550 arasında bir bantta seyrettiğini görmekteyiz. Bizim daha önce incelemesini yaptığımız Crucial'ın M serisi bazı SSD sürücülere kıyaslandığında
M500 960
GB'lık kapasiteli sürücüye bakıldığı zaman hani performans kapasite dengesi açısından bir miktar geride kalıyor. Ancak onu bir kenara bırakır diğer tüm SSD'lerle kıyaslamak gerekirse fiyat performans dengesi açısından oldukça iyi bir seviyede yer alıyor. Kaldı ki Crucial'ın M500 modelinden de performans anlamında biraz daha iyi bir sürücü ve ekstra yazılımları var. Bunu da altını çizmek gerekiyor.
Tabii Crucial'ın orada biraz daha hızlı bir depolama çözümü olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle kötü bir SSD değildi. Kullanıcıların bilgisayardan taktığında farkını belki birçok noktada hissedemeyecekleri özellikleri var ama saf performans ve saf kapasite anlamında 750 GB'lık Evo'nun kendine has avantajları var. Ve bakıldığında 750 GB da çok ciddi bir rakam. Hı hı. Yani kullanıcı profilinin belki %99'una hitap edebilecek bir kapasiteyi tek bir diskle sağlamak mümkün. Özellikle dizüstü kullanacak kişiler için. Zaten şunu da ekleyelim. Samsung'un kontrolcülerinin düşük güç tüketimiyle de ünlü olması notebook kısmında da ciddi avantajlar sağlıyor SSD kullanıcılarına. 750 GB'lık bir Evo diskiyle veya kullanıcının bütçesi yeterse 1 TB'ını alıp çok uzun ömürlü evladiyelik bir SSD sürücüye sahip olabilirler.
Zaten yeni çıkan yeni nesil oyunlar vesilesiyle artık hani 100 GB, 200 GB gibi depolama sürücüleri maalesef yetersiz olmaya başladı. Bu noktada daha yüksek kapasitelere ihtiyacımız var. Hepimizin gönlünden geçen de bir SSD sürücü sahibi olmak. Ancak yüksek kapasitelere çıkıldıkça fiyatlar da ciddi derecede artıyordu. Tabi üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak artık 1 TB'lik diskleri 600 dolarların altında fiyatlara görmek oldukça sevindirici. Bütçesi el verenler için 750 GB'lık böyle SSD sürücülerin 500 dolar seviyelerinden bulunabilmesi güzel. Ama bizim gibi bütçesi el vermeyenler için biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Fakat teknolojinin gelişimi oldukça heyecan verici. Hani bugünlerde eli kulağında işte Türkiye'de de çıkış özellikle PlayStation 4 ile birlikte yeni nesil konsollar piyasaya girmeye başlayacak. Bu konsolların içerisindeki mekanik diskleri çok daha hızlı sürücülerle değiştirmek ve oyunlarda daha yüksek performans elde etmek isteyenler için de böyle sürücüler önemli. Çünkü PlayStation 4'ün içerisinde 120 GB SSD takamazsınız. Takarsanız ikinci oyundan sonra depolayacak yeriniz kalmaz.
Zaten sistem kendi kurulumunu yaptığında ciddi bir miktarını kapatır o kadar küçük bir SSD'nin. Bir veya iki tane oyun yükledikten sonra ki oyunlar 25-30 GB civarında yanlış hatırlamıyorsam zaten doldu, şişti gitti. Bakıldığında mekanik disk de zaten yavaş. Bugün bir PlayStation 4'e internetten de bakabilir izleyenler. SSD takıldığında açılış süreleri, oyun yüklenme süreleri ciddi anlamda hızlanıyor. Tabii şimdi PlayStation 4'e yurt dışı fiyatı için konuşalım. Madem bunda yurt dışı fiyatını verdik. 400 dolar veren adam yanında 500 dolar verip içine SSD takıp 1000 dolarlık paket yapar mı? Yani şu anki fiyat dengeleriyle biraz...
500 dolara 5 tane de oyun alırsın akıllıca.
Evet, öyle bir şey. Bir tane daha PlayStation alırsın. Hatta 500 dolarlık paketini alırsın. İki kolla vesaire.
Ya da içinden tüm oyun... konsollar benim olsun deyip yanına bir de Xbox One alırsın.
Yani işte kullanıcının tercihi o noktada kendisine kalmış ama... Ama şunu kendine az yani, çok ciddi avantajları var.
Yeni nesil konsollarla birlikte SSD'leri olan ilgi daha da artacak gibi. Çünkü yeni nesil konsolların sahip olduğu yeni nesil donanımlar ve teknolojiler sayesinde aslında en zayıf halka disk olacak gibi görünüyor. Orada da pek çok kullanıcı SSD'lere geçmek isteyebilir. İşte o noktada da 500 GB, 750 GB gibi böyle SSD'lerde daha fazla ilgi görecek kesinlikle gibi görünüyor. Bu videomuzda Samsung'un 750 GB gibi yüksek depolama kapasitesi sunan 840 EVO serisi SSD sürücüsünü inceledik. Beğendiğimizi de söyleyebiliriz. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşene dek. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.